Craft bira dünyasını işin uzmanlarından dinleyerek bu lezzeti ve kültürü daha yakından tanıdığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bu içeriğin hayata geçirilme sürecinde yol arkadaşımız olan ve bu alandaki hakimiyetiyle hem craft bira dünyasının önde gelen oyuncularıyla buluşmamızı hem de derinlikli bir şekilde konuyu ele alabilmemizi sağlayan destekçimiz Sanayi Bira ekibine çok teşekkür ederiz. Haydi bölüme geçelim. Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Ben Atakan.
Ben Koray.
Evet, craft bira dünyasının derinliklerine inmeye ve keyifli bir sohbete hazırsanız başlıyoruz. Bu bölümde de Trokya Bira kurucusu sevgili Hikmet Alper Özyakalı bizimle. Abi hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Vallahi bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Vakit ayırdın, katıldın. Çok keyif aldığımız ve bu böyle olayı sizin gibi işin üstadlarından derinlikli bir şekilde dinlemeyi çok sevdiğimiz ve keyifli bulduğumuz bir serideyiz. Katılımınız çok değerli.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi zaten bir akışımız var. Orada çok böyle önemli konulara da giriş yapacağız ama ilk önce bir seni bir tanıyarak başlayalım. Hem biraz sosyal hayattan, hobiden, kariyerden, bu yolculuğa nasıl başladı? Biraz buralardan böyle ilerleyelim isterim.
Ben 1979 İstanbul doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Edirne'de tamamladıktan sonra endüstri mühendisliği okumak için İstanbul'a gittim. Daha sonra diplomamı aldıktan sonra Ürdün'de Shiner Holding diye bir firma vardı. Onlar için çalışmaya başladım. Yaklaşık 9 yılım Ürdün'de geçti. Arkasından Mısır'a geçtim 1 yıl. Fas'a geçtim 2 sene. 6 ay Vietnam, 6 ay Kamboçya ve 5 yılda Bangladeş'te görev yaptım. Bu işte zaten aslında aklımıza orada geldi. Daha doğrusu bu işle orada tanıştık diyeyim. Coğrafi şartlardan dolayı tanışmak zorunda kaldık. Daha doğrusu durumunda kaldık. Şimdi burada Türkiye'de işte ÖTV'ler çok yüksek, vergiler çok yüksek, bira fiyatları uçuk seviyelere gelmeye başladı diye düşünürken aslında Bangladeş'te bu fiyatlar çok daha yüksek. Yani 33'lük bir şişenin satış fiyatı 8,5-9 dolarlar seviyesindeydi. O esnada iki tane de Edirneliydik, aynı firmada çalışan. Her gün 5'er tane, 6'şer tane bira içiyoruz. Bu demektir ki maaşın 1200 doları biraya gidiyor. Bir gün herhalde 2015 yılıydı. Bir arkadaşım YouTube kanalında bir kova almış, içine biraz ılık su koyuyor. Pekmeze benzer bir sıvı döküyor içine falan. Hemen aradım, dedim sen ne yapıyorsun? Dedi ki yeni bir şey çıkmış işte butik bira diye. Kit birası, evde bira yapıyorum dedi. Ya dedim evde bira olur mu? Ya oluyor dedi, koyuyorsun dedi, 15-20 gün sonra bira oluyor dedi. Hemen araştırdım. Aa, gerçekten öyle bir site var. Satışa başlamış. Çeşit çeşit kitleri var. Hemen Türkiye'ye gelir gelmez bütün kitlerini, kovasını, kilidini, hava kilidini, ne kadar aksesuarı varsa hepsini aldım. Bangladeş'e götürdüm. Şu anki ortağım Kutay'a dedim ki bira yapıyoruz evde. Orada başladık. Pilsenler yaptık. Ne kadar çeşidi varsa butik biranın hepsinden yaptık. Tabii o esnada hem yapıp içiyoruz hem de oradaki arkadaşlar da tattırıyoruz. İşte Belçikalılar var, Fransızlar var, Almanlar var. Tabii o kültür onlarda daha yaygın. Tabana da yayılmış durumda. Şimdi içiyor. İşte Alman arkadaş diyor ki ya bunun gövdesi diyor düşük olmuş. Şimdi birada gövde düşüklüğü benim için hiçbir şey ifade etmiyor o zamanlar. İşte damakta bitimi yoğun, burunda şöyle bir koku bırakıyor. Bunlar benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Benim için bira o. Tabii onlarla da konuşa konuşa bu işi öğrenmeye başladık, heves etmeye başladık daha çok. Kutay dedi ki ya Alper Bey bu kit birası biraz şekerli şekerli oluyor. Bunun tam tahıldan yapılanı varmış dedi. İşte malta alıyorsunuz, değirmende kırıyorsunuz, tencerede haşlıyorsunuz falan, sonra kaynatıyorsunuz. Hemen dedim alalım. Çünkü orada yapacak başka bir şey de yok. Çünkü sosyal hayat yok. Evde bira yapıyorsunuz. Tek bir sosyalliğimiz bizim Bangladeş'te evde bira yapmak. Daha sonra Almanya'dan işte Belçika'dan maltlar getirdik, şerbet çotları getirdik. O esnada reçeteler araştırıyoruz. İşte stout nasıl yapılır, IPA nasıl yapılır, pale ale nedir, blonde ale nedir gibi. Böyle bir 15-20 litrelik bir kazanımız vardı, tenceremiz vardı. Ben onun içinde işte kaynatıyorum. Kutay zamanı geldiği zaman şerbet çotlarını atıyor reçeteye göre. O 20'lik 2 tane oldu. Sonra 3 tane oldu. Aynı anda hem pale ale hem stout kaynatır olduk. Sonra dedim ki ya Kutay ha 20 litre ha 200 litre. Sen de seviyorsun içmeyi, ben de seviyorum. Gel dedim bunu Türkiye'de fabrikasını kuralım. İçemediğimizi satsak bari para kazanırız dedim. Trokya bu şekilde kuruldu. 2017 senesinde ilk dilekçemizi verdik. 2020'nin ocağında da ilk bandrollerimizi şişelerimize basmaya başladık. Kısaca bizim hikayemiz böyle, kuruluş hikayemiz.
Süper. Şeyde benzerlik taşıyor. Atakan da katılır. DAS'la da konuştuk işte benzer şekilde. Onlar da Orta Doğu'ya gidip Orta Doğu'dan dönen bir hikaye var. Sen biraz daha dolaşmışsın tabii fazla.
Tabii onlar Katar'daydı tabii.
Onlar Katar'da aynen öyle. Bir şekilde böyle bir yerden yine ikiniz de Trakya tarafında konumlanmışsınız.
Evet, benim de aklımdan aynı hikaye geçti bu arada.
Değil mi? Yani tam üstüne oturdu.
Tabii.
Abi şimdi biralara biraz geçmeden ben bir de şey tarafına geçmek istiyorum. Sizin çok güzel biralarınız var ama bu biralarla birlikte şişeler ve etiket tasarımları da ayrı bir yerde duruyor açıkçası.
Evet, etiket tasarımlarımıza da hep böyle güzel yorumlar alıyoruz.
Aynen. Hatta aldığınız bir ödül var galiba İngiltere'de yanlış bilmiyorsam.
Evet, doğru. Pent Awards diye bir yarışma vardı. 2021 yılında dünya üçüncüsü olduk biz bu etiketlerimizle.
Wow. Peki şey kim yapıyor bunları? Yani sizden biri mi yapıyor yoksa?
Vato Studio diye bir firma var Londra'da. Bunlar çiftler. Onlar yapıyorlar. Tabii o süreç de çok sancılı oldu. Mesela ilk etiketi işte aklınızda bir şey yaratıyorsunuz. Tayla konuşuyoruz şöyle olsun böyle olsun diye. Aklınızdakini karşı tarafa söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz. O fiziksel olarak bir kağıda döküyor. Herhalde 6 ay falan sürdü. Yani ciddi geldi, olmadı, draftlar geldi, beğenilmedi, tekrar revize istedik falan. 6 ay sürdü bu adındaki etiketimizin yapılması. En son biliyorsunuz Astro diye bir bira çıkardık, Double IPA. Onun etiketinin yapılması tam bir hafta sürdü. Çünkü artık birbirimizi anlamaya başladık. Hani böyle leb demeden leblebiyi anlar ya karşı taraf. Artık o aşamaya geldiğimiz için biz şöyle şöyle şöyle bir şey düşünüyoruz dedik. Geldi. Hiç üzerinde oynama yapmadık bile. Direkt basıma aldık etiketleri.
Ama yani gerçekten fark yaratan abi. Böyle bakınca bir daha baktıran bir etiket olayı var.
Evet, dikkat çekiyor. Yani raflara konduğu zaman sanki böyle bir sanatsal bir tabloya bakıyormuşsun gibi o etiketler yan yana geldiği zaman. Aynen. Sanki bir müzedeymişsin gibi bir havası var. Tabii o etiketlerin öyle illüstrasyon olmasının sebebi de aslında biraz da regülasyonlar Türkiye'deki.
Çözüm bulunmuş mu?
Evet, yani buluyorsunuz işte gülen yüz kullanamazsınız, kadın figürü kullanamazsınız, ilgi çekici, özendirici şeyler kullanamazsınız, mutlu insan figürü kullanamazsınız, sempatik bir şey kullanamazsınız. Bize ne yapalım? Karga, tilki, gezegenler.
Abi daha yaratıcı olmaya teşvik etmiş bu süreç.
Evet.
Süper. Şimdi ben olayın bir de şu kısmını merak ediyorum. Edirne'de biraz önce senin de söylediğin gibi alkollü ürünlerle arası oldukça iyi olan topraklar ve hani böyle insanların yaşadığı işte senin gibi şimdi uzağında kalınca bunu böyle bir business'a dönüştüren bir yapıya doğru giden bir ortam var. Ama bir yandan da asıl geleneksel bir kültür var. Hani daha çok meyhane, birhane gibi ki.
Tabii Edirne'de en çok rakı içilir.
Tabii. Bir yandan da geleneksellikle ilgili işin bu tarafı var. Hani doğrudan bundan bağımsız ama biraz önce kayıt öncesinde konuştuğumuz için bir oraya da minik böyle bir iki cümleye de olsa yer vermeyi isterim. Hani mevsimsel olarak da işte kışın içilir, yazın içilir. Halbuki kışın da gayet güzel içilebilecek gövdeli biralar olduğundan da bahsettin. Sizin burada bir mücadeleniz var. Trokya Taproom ortaya çıkardınız. Çok da bildiğimiz kadarıyla güzel gidiyor. Biraz o mücadeleden, bu Taproom'un nasıl gittiğinden, aldığı taleplerden falan bahsedebilirsen süper olur.
Tabii ki. Şimdi tabii 2020 yılında biz fabrikayı kurduk. Ocak ayında yani satışa başladık. Mart ayında pandemi patladı biliyorsunuz. Covid başladı. Her yer kapandı. Biz de tabii o kapanmayla beraber evlere çekildik. Ben 6 ay 7 ay neredeyse evde biralar burada fermantasyon tanklarında bekledi. Bizim ivmemizi biraz yavaşlattı açıkçası. Çünkü ilk başladığımızda Japonya'ya ihracat yaptık o ilk 3 ayda. Avustralya, Sydney, Melbourne, Kuzey Kıbrıs'a, İsviçre, Zürih'e ihracatlar yaptık. Tabii Covid ile beraber bu biraz sekteye uğradı. Ve gördük ki aslında her ilde, her şehirde bunun meraklısı var. Çünkü insanlar değişime, yeniliğe aç bir şekilde. Şimdi Edirne'de bu işi yapmamızın, bu Taproom'u Edirne'de açmamızın sebebi de şu aslında. İstanbul açıkçası, ben dediğim gibi ilk başta bahsettiğim gibi mühendisim. Hiç müşteriyle birebir bu kadar yakın temasta bulunduğum bir iş yapmadım. Hizmet sektöründe, hele ki böyle bir barda diyeyim. Tabii bilmediğimiz için bu işin triklerini, raconunu bilmediğimiz için İstanbul'a gitmedik açıkçası. Dedik ki önce Edirne'de kendi şehrimizde, taş yerinde ağırdır derler ya, önce bir kendi şehrimizde bir yer açalım, bu işi öğrenelim. Çünkü burası aslında bizim için bir okul gibi. Hem benim yanımdaki arkadaşlarım için, çalışanlarım için de aslında bir okul oldu. Çünkü bir çalışanımız bizim aslında burada fabrikadaki pazarlama müdürümüz. O da mesela barda çalışıyor ki onun da faydasını çok görüyorum. Pazarlamacı arkadaşa veriyorsunuz şişeleri. İşte bu Belçika tipi buğday birası, bu Dakka, bu Pale Ale. Gidip anlatıyor şimdi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de satış yapıyor. Ama burada yani Taproom'da müşteri daha o bardağı dudağına değdirdiğinde o gözündeki değişim, o tepkisi, yorumları çok önemli. İlk başlarda mesela ben çok üzülüyordum, tatlıyorum mesela bir birayı. Çok ekşi, çok otlu, çok acı, beğenilmeyen biralar oluyordu. Başka birici arkadaşların da biraları var bizde biliyorsunuz. Ama şunu anladım. Mutlaka her biranın bir beğeneni oluyor. Mesela abi kardeş geliyorlar bizim mekanımıza. Dakikayı tattırıyorum. Diyor ki ay çok otlu. Ben bunu içmem. Abisi diyor ki aa ben buna bayıldım. Harika bir bira. Ben bundan işte 50'lik neyse alayım. Şimdi bu abi kardeş aynı karından çıkmışlar. Aynı sofra kültüründe büyümüşler. Fakat damakları o kadar farklı gelişmiş ki. Artık ben o kadar üzülmüyorum yani. Birisi çok acı geldi bana ya da bu şöyle oldu böyle oldu bunu beğenmedim dediğinde çok kırılmıyorum. Çünkü başka bir birayı tattırdığımda o biraya harika diyor zaten. O yüzden her damağı aynı birayla mutlu edemiyorsunuz. Edirne'de de aslında ben bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Şimdi bazı geceler oluyor. Bizim önümüzdeki sokak baştan aşağı masayla doluyor. Çocuklar diyor ki bazı müşteriler abi açarken burayı hiç böyle hayal etmiş miydin bu sokağı? Çünkü bizim bara açtığımız sokak aslında kör bir sokak. Kimsenin normalde geçmediği bir sokak. Tabii bizim oraya gidişimizle beraber o sokak çok hareketlendi. Ben açıkçası açarken o mekanı 4 masa gelsin gecede. 4 ya da 5 masa gelsin maksimum. Ben kendi derdimi anlatayım, biramı anlatayım, hikayemi anlatayım. Dostluklar geliştireyim, ahbaplıklarım olsun. Ben aslında böyle düşünüyordum oraya ama o zamanlar tek başıma çalışırken şimdi 5 tane garson var. Bu kadar talep olacağını açıkçası ben de Edirne'de tahmin etmiyordum. Beni aslında biraz daha heveslendirdi bu Edirne'deki mekanın oluşu. Mesela bazı gecelerde caz yapıyorduk. İlk mesela caza başladığımızda dedim ki caza kim gelecek Edirne'de? O kadar çok rezervasyon geldi ki o caz gecesi, ilk caz gecesine. Ya dedim Edirne'de bu kadar caz meraklısı var mıymış? Yani craft bira, caz, blues bunlar öyle herkese hitap eden müzik tarzları, bira tarzları değilmiş gibi düşünüyorsunuz ama gerçekten insanların bu tarz yeniliklere ihtiyacı var aslında.
Abi lafını ballı keseyim. Ben de sanayi biradan o deneyimi çok seviyorum böyle. İnsanların yudumu aldığındaki keyfini görüyorsun ya da mutsuzluğunu görüyorsun. Ya da evet abi doğru tadı bulmaya çalışma heyecanı falan acayip güzel. Ki senin pozisyonda hem birayı üretip hem de o deneyimi yaşamak böyle katlamalı bir şey olsa
evet,
gerek.
Evet çok yani. Başka bir şey Koray yani anlatamam onu.
Mutluluğu da mutsuzluğu da güzel bu arada. Dediğin gibi ben de şeye takılmıyorum yani. Ya sevmeyebilirsin ama bazısı için efsane bira gerçekten. Hatta mesela işte şey vardı sorularımızdan bir tanesi. Oraya da zıplayacağım burada. Sizin Meriç ve Tunca'nız var.
Evet.
Biraz ayrı duruyor ama biraz birleşik duruyor. Farklı bir yerde duruyor. Ama mesela ben hala şey yani bir süredir sizden bunları tedarik etmedik ama olduğu dönem ben bunları soran insanlar biliyorum abi. Abi geldi mi diyen insanlar vardı mesela. Abi, güzel bir hikayeydi. Farklı bir dama, farklı bir hikaye yarattınız orada da.
Orada da Koray yani iki köprü markası aslında o. Markası da farklı. Onu aslında bizim yaratmamızın sebebi Edirneliler yine. Şimdi Edirne'de çıktık. Edirne'ye 33'lük biraları servis etmeye başladık mekanlara. Edirneliler dedi ki ya abi bira yapmışsın ama hap kadar yapmışsın. Kaldırıyorum, indiriyorum hemen bitiyor. Bunu biraz büyüt. Litrelik yapsana dediler. Ya dedim litrelik çok olur. Yani fiyatı da çok yüksek olur. Ben bunu dedim 50'lik yapayım. O yüzden 50'lik şişeler getirdim. Ya abi bir de bazı biralar çok otlu çok böyle aromalı. Bunların aromasını biraz kısabilir misin? Kısarım tabii ki. İşte o zaman da Tunca ile Meriç çıktı. Golden Ale tarzı. İçinde Pilsen Malt'ı ve Türk Şerbetçi Otu'nun bulunduğu biramız çıktı. O mesela çok tutuldu. Şu an Edirne'de bizim mekanda o bira lokomotif bira diyebilirim sana. Çünkü craft biraya başlangıç birası gibi her haliyle dengeli, herkese hitap ediyor. Yani 100 kişiye tattırdıysam o birayı 99'u harika diyor. Yani tam benlik.
Şey çok oluyor çünkü geliyor buraya craft bira içeceğim ama o bakkaldan aldığım fabrikasyonlara yakın olsun, uzaklaşmıyor
evet,
dediğinde.
Evet, aynen öyle.
O boşluğu tam böyle dolduran, yani zaten piyasada çok az bira var. Onları cuk oturan bir şey oldu. Bu arada şişesiyle falan da çok, bunlar da çok tatlı biralardı. Çok keyifli biralar abi.
Evet evet güzel oldu onlar da. O seri de çok şey yaptı. Hatta ben onu yaptığımda dedim ki bu bira Çorlu'dan yani Trakya toprağından öteye verilmeyecek. Sadece o bölgede bu bölgede kalacak dedim. Bir hafta sonra Japonya'dan telefon geldi. Alper Bey yeni bir bira çıkarmışsınız. Evet çıkardık. Ben onlardan işte birer palet ikişer palet istiyorum işte Tunca ile Meriç'ten. Ya olmaz. Ben kendi kendime söz verdim. Çorlu'dan öteye vermeyeceğim bu birayı ileriye. Yok illa istiyorum. Tabii onun da kapısını açınca Japonya'ya gitti ki Japonlar çok tuttu o Tunca'yı. Onların da çünkü genelde içtikleri biralara yakın biralar o Tunca. Kuzey Kıbrıs çok tuttu. Ondan sonra zaten Türkiye'ye de açtım artık. Dedim verin yani kim isterse gönderebilirsiniz. Yani o hayalimi aslında sadece Trakya toprağında içilecek bira hayalimi gerçekleştiremedim.
Abi şey yapsaydın pirinç yok mu orada? Bir pirinç birasıyla Japonya'ya bir açılıp farklı bir şey olmaz mıydı?
Olurdu.
Şöyle bir yere gideyim. Şimdi abi Trakya bölgesinin çok güzel karsiyetli bir etkileşiminiz var. Gelen giden çok güzel bir hem sokağı canlandırma anlamında güzel bir hikaye var. Yurt dışından gelen var mı? Yani Yunan'dan, Bulgar'dan gelen bir ara çok görüyorduk ya alışverişe geliyorlar bilmem ne falan para harcıyorlar. Yabancı var mı gelen o taraflara? Bir açmaya.
Biliyorsunuz bu dolar euro paritesinin yüksekliğinden dolayı Edirne'ye çok Bulgar turist geliyor. Fakat Bulgar turistler bana gelmiyorlar. Onlar daha çok böyle lager bira, endüstri birası içebilecekleri, yemek yiyebilecekleri. Çünkü biliyorsun bize de yemek yok. Dışarıdan getiriyorsun yemeğini. O yüzden bana çok Bulgar turist gelmez ama mesela dün akşam oradaydım. Texas'tan ve Colorado'dan gelmiş arkadaşlar vardı. Hatta aa ne kadar çok seçenek var dedi işte bizde 12 tane musluk var ya. Ne kadar çok seçenek var dedi. Ya dedim bari dedim yalan söylemeyin size dedim daha çok seçenek var. Bu 12 tane seçenek size dedim ne der? Colorado'da olan kız 15 bin kişilik bir nüfusa sahip kasabada yaşıyor. Kaç tane craft beer'ınız var dedim. 28 tane craft beer'i var bizim kasabamızda dedim. Sadece kasabamızda. Dedim vallahi biz 85 milyonuz bizde dedim 10 tane şirket var. Yani 10 tane firma var, 10 tane craft beer'i var. Adamların 15 binlik kasabasında 28 tane craft beer'i var. Hatta çocuk ya Amerika'daki toplamı hatırlamıyorum ben abi ama dedi. Ben dedim biliyorum merak etme 8500 tane lisanslı craft beer'ınız var. 8500 tane de dedim lisans bekleyen var. Aa benden iyi biliyorsun diyor Amerika'daki craft beer'ı. Ama yani bana bahsettikleri biralar neler neler var onların musluklarında. İşte çileklisi, mangolusu, jalapenolusu çeşit çeşit böyle hiç benim yapmaya bile aklıma getiremeyeceğim biralardan bahsettiler. Aktif olarak musluktan akan ve sürekli değişen. Ya dedim bizde o biraları yapamazsın çünkü işte %10'un üstünde alkol üretemezsin, bira üretemezsin regülasyona göre. İşte aromalı bira yapamazsın onun için başka bir ruhsat alman lazım gibi. Onlarda tabii üretmek o tarz biraları çeşitlendirmek çok daha kolay. Bizde öyle değil.
Ama yine de abi sektöre ben böyle bir teşekkür gibi olsun. Yani kendi oyun alanınızda çok güzel işler yapıyorsunuz. Çok limit var anlıyorum ama o dar alanda da iyi paslaşılıyor.
Evet, o dar alanda yapabildiğimiz... Bütün o duvarlara yaklaşıyoruz yani o sınırlara yaklaşıyoruz zorluyoruz bazen belki ama tabii geçmiyorsunuz geçemiyorsunuz o sınırları ama o sınırlar içinde yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Bizi mutlu ediyor abi ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Abi vallahi emeğinize sağlık biz de keyifle tadını çıkartıyoruz bu emeklerin.
Afiyet olsun.
Eyvallah bir yandan yani şu dedin ya işte Trakya'da caz dinleyecek mi Edirne'de caz dinleyecek kim var ya falan filan diye düşündüğüm şeyler falan sizin için de güzel bir keşif olmuş gibi belki bölge halkının da kendisinin neyden keyif alıp almadığına dair bir şeyleri anlaması için deneyimleyebilmesi için güzel bir fırsat sunmuş gibi geliyor. Hakikaten emeğinize sağlık çok sevindim yani oradaki şey
evet,
için.
Evet yani farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında burada Atakan. Mesela Ekim ayında Cadılar Bayramı yaptık.
Ne güzel ya.
Yani sana anlatamam o sokağın doluluğunu. Sokak o kadar doluydu ki kapıdan çıkıp masaya bira götüremedim. Kapının eşiğine koydum dedim ki gelemiyorum sen gel. Kapıya koydum biralarını gel buradan al. O kadar kalabalık. Hatta yanda ciğerci arkadaşlar var başka bir dükkan var. Telefon etti. Abi dedi senin dükkandan dedi işte cinler, şeytanlar, periler bir sürü şeyler farklı farklı birileri çıkıyor dedi. Ya dedim bugün Cadılar Bayramı. Onlar dedim kostüm. Yani oradaki esnaf da aslında bununla yeni tanışıyor. Bu farklılıkla, bu değişikliklerle.
Ama abi keyifli olunca kucaklıyordur yani sonuçta isyan edecek durum yok. Onlar da bir şekilde sen sokağa canlandırmışsın.
Tabii canım şimdi bana gelen insanlar biranın yanında ciğer de yiyor mesela. Ciğer yiyor, köfte yiyor, yandaki esnaf canlanıyor. İşte arkadaki meyhaneye gidiyorlar. Oraya ayakları alışıyor o sokağa, o bölgeye.
Aslında farklı bir ekonomi oluşmuş oluyor böylece.
Tabii ki.
Farklı birini besliyor. Çok önemli bir şey bu.
Tabii ki.
Sanki böyle hani o craft biranın işte diğer bölümde de konuşmuştuk. Gelecek bölümlerde de eminim denk gelecektir. O bir komünite ruhu var. Onun böyle etrafa güzel bir şekilde sirayet etmesi gibi geliyor bana. Çok bence değerli. Şimdi bir yandan abi şunu merak ediyorum. Trakya hani tarımsal açısından da çok verimli ve pek çok farklı ürünün yetiştiği bir bölge ya. Sizin bu bölgede yetişen ürünlerle yani belki orada spesifik bir şekilde bir ürün geliştirme çalışmanız var mı? İşte olmuş muydu veya hedefiniz?
Mesela malt ya da şerbetçi otu gibi mi?
Ya mesela pirinçten bir bira yapıp yani illa biranın ham maddesi değil de daha orada üretilen bir şey aroma olabilir, şarapla bağlantılı bir şeyler olabilir. Yani oraya özgü daha farklı bir şey var mı?
Şu anda yok. Aslında biz kendi şerbetçi otumuzu üretmek istemiştik bundan herhalde 3 yıl önce. Rizomları aldık, kökleri aldık. Bir arsa bulduk, tarla bulduk kendimize. Rizomları ektik. Bakalım çıkacak mı, nasıl çıkacak, verimi nasıl olacak diye. O mevsim Edirne'ye son 75 yılda yağan en yoğun yağmur yağdı. Tabii biz de acemi olduğumuz için tarlayı biraz nehir yatağına yakın bir yerden tutmuşuz. Nehir taştı, bütün bizim rizomlarımızı aldı, köklerimizi aldı, götürdü. Geçen seneydi galiba bir şarapçıda, Arda Bağları'nda, Edirne'de bir etkinlik yapıyorduk, tadım etkinliği yapıyorduk. İşte ben bu hikayeden bahsettim. Bir arkadaş dedi, abi dedi, o nehrin dedi bir iki kilometre ilerisinde bir kıvrım oluyor dedi. O kıvrımın orada dedi bir şerbetçi otu çıkıyor dedi şu anda dedi. Aa dedim, onlar benim otlarım. Yani benim kökler gitmiş, işte 2,5-3 kilometre ötedeki bir nehrin kıvrıldığı yerde vahşi olarak şu anda büyümeye başlamış. Bilmiyorum toplayan var mıdır oralarda. Aslında böyle bir şeyimiz vardı. Öyle olunca başka işler girdi araya. İşte bu pandemidir falandır. Aslında o işleri biraz öteledik.
Ama olabiliyor demek ki. Üretilebildiğini...
Tabii ki canım. Şimdi bu şerbetçi otunun yetişebileceği herhalde 1940'larda ya da 50'lerde devlet araştırma yapıyor. İki bölge seçiyor. Diyor ki Edirne'de ve Bilecik'te bu ot en verimli yetişir. Diyorlar ki ya Edirne zaten işte ayçiçeği ekiliyor, buğday ekiliyor. Onların ihtiyacı yok. Bilecik'te o zaman o kadar büyük tarım yok. Diyorlar ki Bilecik'te ektirelim biz bunu. O yüzden şerbetçi otunu Bilecik'te ekliyorlar pazar yerinde. Orada kalıyor. Aslında yetişebileceği iki coğrafya var Türkiye'de. Edirne ve Bilecik. Burada da çıkar. Çıkmaz değil. Fakat tabii onunla ilgilenmek lazım. Bu neticede toprakta haşır neşir olacağınız bir iş. İlgilenilmesi lazım. Yani buğday gibi ektim. Hadi bakalım 3 ay sonra gelir bir su atarım ya da bir gübre atarım. 2 ay sonra da hasat ederim diyemiyorsunuz buna. Bu sürekli ilgiye muhtaç olan bir bitki.
Abi öyle olunca da zaten ona ekstra ayrı bir uzmanlık ve şey gerekiyor.
Uzmanlık zaman gerekiyor. Tabii ki.
O da çok kolay değil yani. Çok yapacak bir şey yok.
Ben şimdiye kadar hiç toprağa bir şey ekmemişim. Maksimum ektiğim domates, biberdir, o da denemek için. Belki de sadece lisede mercimek çimlendirmişimdir biyoloji deneyinde. Benim o toprağı dinleyebilmem mümkün değil. İsteklerini anlayabilmem mümkün değil.
Abi o zaman biz senin uzmanlık işine dönelim. Boş versen bu işi. Şerbetçi otu demişken abi sona doğru güzel bir şey yapalım. Abi Astro'nun lansmanını sanayi bir arada yapmıştık. Hatırlarsan evet. Çok da keyifli olmuştu.
Evet.
Bilmiyorum daha önce var mı? Çok lezzetli bir double IPA'ydi. Yani gerçekten insanların çok sevdiği bir şeydi. Astro gibi demeyeyim. Yani yeni bir bira, yeni bir tasarım şişe var mı ufukta? Var mı öyle planlar?
Yeni bir bira şu anda aklımızda var. Fakat 1-2 ay içinde gerçekleşecek bir plan değil şu anda. Çünkü belki bilginiz vardır. Yeni bir kanun çıkmak üzere işte teminat istenmesi durumu var. O kanunu bekliyoruz açıkçası. Bakalım nasıl bir şekillenme olacak o kanunda. Ondan sonra bir yol haritası çizeceğiz kendimize. Yoksa bir bira fabrikası bira yapmayı tabii ki ister farklı farklı biralar. Ben isterim ki 15 günde bir yeni bira çıkartayım. Türk halkını yeni biralarla tanıştırayım. Ama tabii böyle kanundur, mevzuattır, bunlar biraz yavaşlatıyor bu işleri, bu tarz işleri.
Ya ona bir şey diyemiyorum. Yani çok müdahale edebildiğimiz bir yer değil. Saygıyla evet. Karşılayıp sabırla bekliyoruz yani o konuda.
Biz de öyle bekliyoruz yani, çıkartsınlar görelim, yol haritamızı çizelim, ondan sonra bakacağız diyelim.
Valla Alper abi teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Keyifli böyle farklı farklı noktalara değindiğimiz içerik oldu. Bir yandan da yani ben bu tarz böyle dönüşüm hikayelerini abi dinlemeyi seviyorum. Bu işi zaten ilk böyle girdiğimizde de farklı farklı çok fazla şey öğrenmiştik ama böyle etkileri olduğunu tahmin ediyorduk, görüyorduk, bazı şeyleri duyuyorduk ama bunu böyle senden de dinlemek çok da keyifli oldu. Şimdi Koray'la bütün bölümlerde sorduğumuz birer tane de böyle bir ortak soru var. Biraz da hani dinleyicilerimizin de farkındalığını da böyle açacak olduğuna da inandığımız şeyler. Şimdi kendinize abi örnek aldığınız böyle işlerini sıkı takip ettiğiniz bir üretici var mı? Yurt içi, yurt dışı hiç fark etmez. Orada böyle nelere dikkat ediyorsunuz bir onu merak ediyorum.
Yurt dışında Brevdog var mesela. Onu takip ediyorum ben. Bir de Mikeler var.
Süper. Neyi ilgini çekiyor özellikle? Yani bir üretici bakış açısıyla onu hani merak ediyorum aslında.
Aslında Brevdog'dan ziyade Mikeler'i takip ediyorum. Çünkü o çalışma sistematiği biraz farklı. Benim anladığım kadarıyla herhalde dünyadaki şu anda 15-20 ülkede var. 15-20 ülkede kendine fason bira ürettirip mekanlar açıp bu mekanlarda kendi biralarını bizim gibi tattıran bir mandalitesi var. O yüzden onun yaptığı işleri gerçekten takip ediyorum ve stratejisini de seviyorum aslında o Mikeler'in.
Peki abi şeyi ekleyeyim. Mutlaka için dediğin bir bira var mı?
Bangladeş'teyken Sierra Nevada diye bir bira içmiştim. Sierra Nevada'nın pale ale'ini içmiştim. Ya arkadaş ben öyle bir pale ale içmedim. Ya o kadar güzeldi ki hala şu anda o kokusu, yani Sierra Nevada deyince o koku, o damakta bıraktığı tadı hala şu anda bile hissedebiliyorum. O kadar güzel bir biraydı ki. Ben Dakka yaptığımda mesela Dakka'da bir pale ale, ilk yaptığımız bira tabii ki biz o kadar bilmiyoruz ne çıkacağını. Açtım, aa dedim Sierra Nevada'ydı, o da pale ale'ydi, bu da pale ale. Herhalde dedim aynısını yapmışızdır. bir içtim. Sierra Nevada gibi olmamış dedim. Çok üzülmüştüm ona. Sierra Nevada'nın PL'li gibi olmadı diye, ama tabii onların yaptığı bira, adamların fabrikası kaynak suyunun yanında. Kaynağından suyu alıyorlar. Biliyorsunuz su çok önemli bira yapımında. Şerbetçi otu tarlaları hemen arkalarında. Taze taze toplayıp hiç kurutmadan direkt menşe tankına atıyorlar. Tabii o biranın da biraz farklı olmasının sebebi bizimkinden o.
Abi her şeyin tazesi makbul. Tazesi
evet,
bir şey. O yüzden
aynen öyle.
Ona ulaşmak biraz böyle şey gibi. Nirvana gibi olmuş ama güzel bir hedef. Belki bir gün o da olur yani. Şerbetçi otları senin tarlanda tutarsa.
Tutabilsem kaçmasalar, aslında yapacağım da kaçıyorlar.
Bir gün neden olmasın abi. Abi çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ya ben çok keyif aldım açıkçası.
Ederim. Umarım keyif almışsınızdır. İstediğiniz gibi olmuştur.
Abi yok, kesinlikle. Yani bu içeriklere başlarken şöyle bir şeyimiz vardı yani, tatlı hani geyiğine söylüyorum. Hani Koray abi lütfen diyorum eşlik et. Hani işin uzmanlarından olarak ben de işin öğrenmeye çalışan. Hani böyle cahillerinden diyeyim, hani böyle açık sözlü bir şekilde. Ama çok da konuşturmak ve konuşulup da insanlara da paylaşılmasını istediğimiz bir konuydu. Tam da o bir şeyler öğrenme yolculuğunda olan kişilere bence dokunan çok güzel bir içerik oldu. Yani ben de bu içeriğin aynı zamanda dinleyicilerinden de birisi olarak söylüyorum bunu. Ağzına sağlık, iyi ki katıldın. Tüm bu güzel sohbetinde emeklerinize sağlık herkes.
Sağ olasın.
Çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
Süper. Evet, o zaman sevgili dinleyiciler, bir bölümü daha bitiriyoruz. Sanayi Bira'nın destekleriyle hazırladığımız bu serimizde sizlerle birlikte olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Gelecek bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve keyifle kalın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.